Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Yüce Mevlamızın adıyla başlıyor, ona hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Ve Rabbimizin rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programına başlıyoruz aziz dinleyenlerim. Her zaman olduğu gibi sizlere biraz sonra tefsirini aktaracağımız ayet-i kerimelerin tilavetini şimdi takdim etmek istiyoruz. Şimdi sözlerin en güzeli Yüce Mevlamızın Kur'an-ı Kerim'deki ilahi beyanı. Araf suresinin 199 ila 202. ayetleri.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون صدق الله العظيم.
Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimeleri Rabbimiz Teala cümlemizden ahsen-i kabul ile makbul eylesin niyazıyla hasıl olan sevabı başta sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz olmak üzere Hazreti Adem'den Efendimiz'e gelinceye dek bütün Peygamberan-ı İzam'ın aziz ruhlarına, Ehl-i Beyti'nin Ezvacı Tahirat'ın ruhlarına, Ashab-ı Güzin Efendilerimizin, Bedir'de, Uhud'da, Şühedai İslam'ın öncüleriyle birlikte Allah yolunda can veren bütün şehitlerimizin ruhlarına, Kur'an-ı Kerim'i bizlere tefsir eden Bursevi Hazretleri gibi nice müfessirlerin, sevgili Peygamberimizin hadislerini aktaran muhaddislerin, Fukahai İslam'ın, Kibar-ı Evliya'nın, Sadat-ı Kiram Hazaratı'nın ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin, geçmişlerinizin ervahına ve son zamanlarda Filistin'de, Gazze'de, diğer Bilad-ı İslamiye'de zalimlerin bombalarıyla, kurşunlarıyla can veren bütün kardeşlerimizin ervahına, şehitlerimizin aziz ruhuna, bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz ve Rabbimizden vasıl eylemesini niyaz ediyoruz. Amin, Allahümme amin, ya Rabbel alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Araf suresinin 199. ayet-i kerimesiyle bugünkü sohbetimize başlıyoruz. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Resulüm, sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Ayet-i kerime sevgili Peygamber Efendimiz'i muhatap alarak başlıyor. Rabbimiz Teala buyuruyor ki, ey Resulüm, sen af yolunu tut. Müfessirimiz diyor ki, rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail aleyhisselama, af yolunu tutmak nedir diye sordu. Cebrail aleyhisselam, bilmiyorum, Rabbime sorayım dedi. Sonra öğrenip dönünce, ey Muhammed, Rabbin sana vermeyene vermeni, sana gelmeyene gitmeni, sana zulmedeni affetmeni ve sana kötülük yapana iyilik yapmanı emrediyor dedi. Affetmek Allah Teala'nın ahlakındandır. Ve müfessirimiz bu ayet-i kerimenin tefsirine şöyle devam ediyor. Affetmek Allah Teala'nın ahlakındandır. Said bin Hişam der ki, Hazreti Ayşe validemizin yanına varıp ona Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını sordum. Bana sen Kur'an okumaz mısın dedi. Evet okurum cevabını verince o Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dı dedi. Cenab-ı Hak onu Kur'an ile sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir ayetiyle ve yine başına gelenlere sabret, doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir. Lokman suresi 7. ayet ve yine de sen onları affet ve aldırış etme. Maide suresi 13. ayet bu gibi ayetlerle terbiye etmiştir. Bu ayetler aynı zamanda sevgili peygamberimizin yüce ahlakına delalet ederler. Ve ayet-i kerimede geçen iyiliği emret, yani işlerin güzel olanlarını ve hoş karşılananlarını emret. Çünkü onlar insanların zorluk göstermeden kabul etmeleri için çok daha uygundur, münasiptir. Müfessirimiz diyor ki, Et-Teysir adlı eserde şöyle denilmiştir. Ayette geçen ve'mur bil urfi ifadesindeki el urf, iyilik demektir. Aynı zamanda Allah'tan korkmak, sıla-i rahimde bulunmak, dili yalan ve benzerlerinden korumak, gözü haramlardan sakınmak ve bütün azaları günahlardan uzak tutmak manalarına geldiği söylenmiştir. Nihayet ayet-i kerimenin son emri ilahisi ve cahillerden yüz çevir. Yani sen beyinsiz kimselerle oturup kalkma. Onların beyinsizliklerine karşılık da verme. Onlarla münazara ve münakaşadan da sakın. Onlara karşı hilimle muamele et. Sana yaptıkları kötülükleri görmezlikten gel. Çünkü bazı cahiller teşvik ve korkutma sırasında beyinsizliğe, eziyet etmeye, gülmeye ve alay etmeye kalkışabilirler. Bu sebeple Allah Teala Habibine bu ayetin sonunda eziyetlere tahammülü ve cefa edenlere hilimle muameleyi emretmektedir. Böylece bu ayetin insanlarla olan muamelelerde uyulması gereken güzel ahlakı ihtiva ettiği anlaşılmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kötü söz söylemez, çirkin iş yapmaz, çarşı pazarda bağırmaz ve kötülüğe kötülükle karşılık vermez, affeder ve bağışlardı. Rivayete göre bu ayet inince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Rabbi, insanda öfke yani gadab var iken bu nasıl mümkün olabilir?" diye içinden geçirdi. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Araf suresinin 200. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse hemen Allah'a sığın. Çünkü Allah işitendir, bilendir. Ayet-i kerimede geçen ennez' dürtmek ve batırmak demektir. İki kimsenin arasını bozmak, kışkırtmak ve vesvese vermek manasına da gelir. Ayette şeytanın insanlara vesvese verip onları günahlara kışkırtması, bir kimsenin bindiği hayvanı dürtüklemesine benzetilmiştir. Bu durumda ayetin manası şöyledir. Şeytan tarafından bir vesvese, seni sana emredilenin aksine öfke ve benzeri şeylere zorlarsa, onun şerrinden hemen Allah'a sığın. Yani Allah Teala'ya iltica et şeytanın şerrinden. Allah'a sarıl. Çünkü o senin sözlü olarak kendisine sığınmanı işitendir. Kalben ona tazarru ve niyazını da bilendir. Böylece şeytanın şerrinden Allah seni korur. Müfessirimiz diyor ki El-Bahrul Muhit'te şöyle denilmiştir. Ayet-i kerime Allah Teala'nın işiten ve bilen olduğunu bildiren iki sıfatla sona ermiştir. Bunun sebebi manası düşünülmediği zaman dil ile yapılan istiazenin yani Allah'a sığınmanın, Allah'ım beni muhafaza et demenin fazla bir fayda sağlamayacağını belirtmektir. Buna göre mana, Allah sözleri işitendir, kalplerde gizli olanı da bilendir şeklindedir. Yine burada ayette geçen şeytandan maksadın, asıl şeytan olan iblis mi, yoksa sadece her insanın kendi şeytanı, yani karin olarak geçen ayet-i kerimede, onun yakınındaki şeytan olduğu mu hususunda ihtilaf edilmiştir diyor müfessirimiz ve şöyle ekliyor. Fakat bizim hakkımızda onun kendi şeytanımız olduğu aşikardır. Çünkü Allah Teala kim Rahman'ın zikrinden gafil olursa yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat kılarız buyuruyor. Zuhruf suresinin 36. ayeti kerimesinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ise iblis manasındadır. Bizim gibi sıradan insanlara ancak kendi yanından ayrılmayan ve peşinde olan şeytan eziyet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılmayan şeytanı ise Müslüman olmuştur. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan Allah'a sığınmaz. O halde Allah Resulü'nün sığındığı ondan başkası, yani iblis veya onun ordusunun önde gelenleridir. Çünkü bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. İblisin tahtı yeşil deniz üzerindedir. Askerleri de onun etrafındadır. Onlardan İblise en yakın olanları, en çok kötülük yapanlarıdır. Onların her birine ne yaptığını ve insanları nasıl yoldan çıkardığını sorar. Kendisi de yalnız büyük işler peşinde koşar. Kıymetli dinleyenlerim, bu hadis-i şerifi İmam Müslim ve Ahmet bin Hanbel Hazretleri rivayet etmişlerdir. Bunu okuyoruz tefsirimizden. Müfessirimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin durumunun iblis için en mühim iş olduğu aşikardır. Kendisinden başka zürriyetinden hiç kimseye onu bırakmaz. Nitekim hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Allah'ın düşmanı iblis bir ateş parçası getirip yüzüme yapıştırmak istedi. 3 kez senden Allah'a sığınırım dedim. Sonra da 3 kez seni Allah'ın tam lanetiyle lanetlerim dedim. Fakat 3 defada da geri durmadı. Bunun üzerine onu tutup yakalamak istedim. Eğer kardeşim Süleyman aleyhisselamın duası olmasaydı, şeytan şimdi bağlanmış olurdu ve Medine'nin çocukları eli kolu bağlanmış şeytanla eğlenirlerdi. Bu hadis-i şerifi de yine İmam Müslim, Nesai ve Ahmet bin Hanbel müsnedinde rivayet ediyorlar. Değerli dinleyenlerim, müfessirimiz diyor ki, Hazreti Süleyman aleyhisselamın peygamberimizin bahsettiği duası şuydu. Rabbim, beni bağışla, bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir hükümranlık ver diye dua etmişti. Sa'd suresinin 35. ayetinde bildirildiği üzere. Bu sadece Süleyman aleyhisselama mahsus bir durumdur. Ondan dolayı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şeytanı yakalayıp bağlamadı. Çünkü şeytanın tam bir şekilde emre amade olması sadece Hazreti Süleyman'a mahsus bir durumdur diyor müfessirimiz. Ve şöyle devam ediyor. Eğer Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesiyle şeytanların göğe çıkmaları engellendiği gibi, neden iblis peygamberimize yaklaşmaktan men edilmemiştir diye soracak olursan, şöyle cevap veririz. Allah Teala eşyanın çoğunu böyle yaratmıştır. Kendisiyle başka şeylere mani olunur, fakat kendisinden o şey men edilmez. Mesela gece gündüze, gündüz de geceye manidir. Fakat nur ve zulmet, yani ışık ve karanlık her ikisinde de bulunabilir. Yine İsa aleyhisselamın Allah'ın izniyle, onun adıyla ölüleri diriltmesi de böyledir. Fakat ölüm ondan men edilmemiştir. Aynı şekilde şeytanlar göğe çıkmaktan alıkonulunca, artık Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de bir şey yapamayacaklarını zannettiler. Fakat Allah Teala onları peygamberimizin üzerine gönderdi. Sonra da onların elinde hiçbir güç ve kuvvetin olmadığını bildirmek üzere peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi onların şerrinden muhafaza eyledi. İmam Nisaburi der ki, Allah Teala böyle yaparak peygamberimizin dışında yaratılmış mahlukatın masum olmadığını, herkesin bir aybının ve kusurunun olabileceğini bildirmek istemiştir. Ve Allah'tan başka El-Kuddus sıfatına sahip olan hiçbir varlık yoktur. Bazı alimlerden nakledildiğine göre, ne zaman şeytandan kötü bir düşünce seni dürtüklerse ayetindeki hitap, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olmakla birlikte maksat bütün ümmetidir ve istiazeyi, yani şeytanın şerrinden Allah'a sığınmayı onlar için meşru kılmaktır. Müminlere de ne zaman şeytandan kötü bir düşünce bulursa içinde, mutlaka Allah'a sığınmasını, şeytanın şerrinden Allah'ın kendisini muhafaza etmesini dilemelidir. Bunu anlıyoruz aziz dinleyenlerim. Müfessirimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Fakir Bursevi der ki, ümmetinden bazı velilerin sözleri de yukarıda anlattıklarımızı destekler. Ebu Süleyman-ı Darani Kuddise Sirruh Hazretleri, Allah Teala benim için iblisten daha zayıf bir mahluk yaratmamıştır. Eğer Allah Teala bana onun şerrinden kendisine sığınmamı emretmemiş olsaydı, asla onun şerrinden sığınma ihtiyacı duymazdım demiştir. Bir diğeri kendisine, peki şeytana karşı mücadelen nasıl diye sorunca, şeytan nedir ki? Biz himmetlerini Allah'a çevirmiş bir topluluğuz. O bize yeter ve o bizi her şeyden müstağni kılar demiştir. Bir velinin durumu böyle olunca, onun peygamberinin hali nasıl olur bir düşün. Böyle diyor müfessirimiz sözlerinde ve devam ediyor. Bilesin ki Allah için olmayan öfke şeytanın dürtüklemelerinden biridir ve Allah'a sığınmakla teskin olur. Müfessirimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz Müslüman kardeşiyle kavga eden bir adam gördü. Adamın yüzü kıpkırmızı kesilmiş, öfkeden boyun damarları şişmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ben bir söz biliyorum. Eğer şu adam bu sözü söylese, muhakkak öfkesi gider. Eğer o, Eûzu billâhi mineşşeytân, şeytandan Allah'a sığınırım dese, muhakkak öfkesi sakinleşir. Bir başka hadis-i şerifte ise şöyle buyurulmuştur. Öfke şeytandandır. Şeytan ise ateştendir. Ateş de ancak su ile söndürülür. Öyleyse sizden biri öfkelendiği zaman hemen abdest alsın. Müfessirimiz diyor ki, Mesnevi'de şöyle denilmektedir. Kızgınlıkla gönüllere ateş saldın mı? Cehennem ateşinin aslı oldun gitti. Ateşin burada nasıl insanları yakarsa, ondan meydana gelen eser de orada seni yakar. Kızgınlığının ateşi insanlara saldırmakta, ondan meydana gelen ateş de insanlara saldırır. O yılana, akrebe benzeyen sözlerin, yılan ve akrep olur da seni kuyruğundan yakalar, kızgınlığın cehennem ateşinin tohumudur. Kendine gel de şu cehennemi söndür. Çünkü o bir tuzaktır. Müfessirimiz diyor ki, son iki ayetin işari yorumu şöyledir. Hani ayet-i kerimede buyurulmuştu ya, sen af yolunu tut. Yani Allah Teala'nın ahlakıyla ahlaklan. Çünkü affetmek, Hak Tebareke ve Teala'nın ahlakındandır. Hani buyurulmuştu ya, iyiliği emret. Buradaki iyilik, Hak Teala'yı talep etmektir. Çünkü o, ariflerin marufu, tanıdıklarıdır. Ve cahillerden yüz çevir buyurulmuştu. Yani seni Allah'tan başka şeylere çağıranlardan ve Allah'tan başkasını talep edenlerden uzaklaş. Çünkü cahil Allah'ı bilmeyen ve onu istemeyendir. Alim ise Allah'ı isteyen ve tanıyandır. Allah'tan başkasını talep hususunda ne zaman şeytandan kötü bir düşünce seni dürtüklerse hemen Allah'a koşmak ve onun dışındakileri terk etmek suretiyle başkalarından Allah'a sığın. Çünkü o İşitendir, söylenen sözü işitir, ondan istediğini sana verir, sana fayda ve zarar verecek olan şeyleri de bilendir. Fakat sana zarar verecek şeyleri bırakarak, sana fayda verecek şeyleri işitir. Müfessirimiz diyor ki, Et-Tevilatun Necmiye'de işte böyle geçmektedir. Kıymetli dinleyenlerim, Dilerseniz burada bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin eserlerinden birini dinleyelim ve ardından sohbetimize ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
Alemi aşkın bana hoşdur gamı, gam durur erbabı aşkın hemdemi, çek gamı aşkı bulasın merhemi. Ademi ol, Ademi ol, Ademi. Aşk ile dir zindedir bu kainat, aşk ile buldu bu alemler hayat. Aşk ile bilindi esma ve sıfat. Ademi ol, Ademi ol, Ademi. Cismi canı olmadı mani ana, ümmetinden sen hakikat hakkı ya. Ademi ol, Ademi ol, Ademi.
Değerli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümüyle sohbetimize devam ediyoruz. Araf suresinin 201. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Takvaya erenler var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayıp hemen gerçeği görürler. Müfessirimiz diyor ki, takvaya erenler ifadesi, kendilerine zarar verecek şeylerden kendilerini koruyabilme vasfına sahip olanları kastetmektedir. İşte onlar var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda, kendilerine şeytan yönünden bir vesvese geldiği zaman hemen Allah'ın emir ve yasaklarını yahut Ebu Suud Efendi'nin görüşüne göre Allah'a sığınıp ona tevekkül etmeyi hatırlarlar ve bu hatırlama sayesinde hemen gerçeği görürler. Hata ettikleri yerleri ve şeytanın tuzaklarını görüp onlardan sakınırlar ve asla şeytana tabi olmazlar. Anlaşılan şu ki aziz dinleyenlerim, takva mertebesi mümine şeytan tarafından vesveseler geldiği zaman Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayarak hemen gerçeği görme imkanını da lütfediyor Rabbimiz Teala bu sayede. Ve son ayeti kerimemize gelmiş bulunuyoruz. Araf suresinin 202. ayetinde Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri şöyle bir bilgi veriyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytanların dostlarına gelince, şeytanlar onları azgınlığa sürüklerler. Sonra da yakalarını bırakmazlar. Şeytanların dostlarına gelince, ki onlar azgınlığa saplanmış ve nefislerini zararlı şeylerden sakındırmaktan yüz çevirmiş kimselerdir. Şeytanları onları azgınlığa, yani dalalete sürüklerler. Yani azgınlıkta daha ileri gitmeleri hususunda onlara yardımcı olurlar. Azgınlığı ve sapıklığı güzel gösterip ona teşvik ederek onlara destek verirler. Sonra da yakalarını bırakmazlar. Yani onları tamamen yoldan çıkarana kadar saptırmaktan geri durmazlar. Akıllıya gereken azgınlardan uzak durmak ve şeytanın vesvesesinden sakınmaktır. Hikaye edilir ki, velilerden biri Allah Teala'dan şeytanın nasıl gelip vesvese verdiğini kendisine göstermesini ister. Hak Teala ona billur şeklinde bir insan heykeli gösterir. İki omuzu arasında kuş yuvasına benzer siyah bir ben vardır. Şeytan hınzır suretinde ve fil hortumu gibi bir hortumla gelir, heykelin etrafını dolaşır. Sonra omuzları arasından yaklaşarak hortumunu heykelin kalbine doğru sokar ve ona vesvese verir. O heykel Allah'ı zikredince şeytan hemen dönüp gider. İşte Allah'ın veli kulu bu manzarayı böylece seyreder ve şeytanın insanlara nasıl vesvese verdiğine dair bilgi sahibi olur. Müfessirimiz diyor ki bu sebeple şeytana el-hannas denilmiştir. Bilindiği üzere Nas suresinin sonunda Rabbimiz Teala hannas olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınmamızı istemiştir. Çünkü zikrin nuru kalpte belirince şeytan ökçeleri üzerine dönüp kaçar. İşte bu ilahi sır sebebiyledir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki omuzu arasından kan aldırır ve böyle yapılmasını emrederdi. Şeytanın maddesini azaltmak ve gözetleme yerini daraltmak gayesiyle ona böyle yapmasını Cebrail aleyhisselam tavsiye etmişti diyor müfessirimiz ve şöyle devam ediyor. Çünkü şeytan vesvesesini damarlarda dolaştırır. Bu sebeple nübüvvet mührü Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın şeytanın vesvesesinden korunduğuna işaret olmak üzere iki omuzunun arasında idi. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah bana şeytanıma karşı yardım etti ve o Müslüman oldu buyurmuştur. Ahmet bin Hanbel Hazretleri Müsned'inde rivayet ediyor bu hadisi şerifi. Allah'ın Resulüne yardımı işte bu ilahi mühürle olmuştur. O mühürle Allah Teala onu teyit etmiş, şereflendirmiş ve genel bir ismetle yani koruyarak üstün kılmıştır. Böylece yanından ayrılmayan şeytan Müslüman olmuştur. Halbuki Adem aleyhisselamın yanından ayrılmayan şeytan Müslüman olmamış ve ona malum vesveseyi vermiştir. Müfessirimiz diyor ki, bilesin ki havatırın yani gönle doğan duyguların kaynağı ikidir. Bunlardan meleğin ilkasıyla bu duyguları insana vermesiyle ve şeytanın ilkasıyla olan havatır şeklinde ikidir. Aralarındaki fark şudur diyor müfessirimiz. Eğer gelen havatırın sonuç olarak bir afete sebep olacağından emin olunur, o gelen hatırlama, duygu hemen değişmez ve ondan sonra Hakk'a tam bir teveccüh, ibadete teşvik eden büyük bir lezzet hasıl olursa, bu melekten gelen meleki bir havatırdır. Aksi halde şeytandan gelen şeytani bir havatırdır diyor müfessirimiz. Yine şöyle devam ediyor. Denilmiştir ki şeytan bazen işi karıştırır ve batılı hak şeklinde gösterir. Meşayih yani İslam büyükleri azığı yani rızkı haramdan olan kimsenin meleki ve şeytani havatırı birbirinden ayıramayacağı hususunda fikir birliğine varmışlardır. Hatta onlardan bazısı azığının yani rızkının nereden olduğu bilinmeyen kimsenin de bunları ayırt edemeyeceğini söylemişlerdir. Mesnevi'de şöyle deniliyor: nur ve kemali artıran lokma helal kazançtan elde edilir. Bir lokmadan hasede uğrar, tuzağa düşersen, bilgisizlik ve gaflet meydana gelirse, bil ki o lokma haramdır. Hizmete meyletmek ve o cihada gitmek azmi, ağıza alınan lokmanın helal olmasından doğar. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri sözlerine şöyle devam ediyor: biricik şeyhimiz, Allah ona fazlasını vererek ihsanda bulunsun, El Laihatul Berkiyat adlı eserinde şöyle demiştir: Allah'ın emriyle hak ehlinin kalpleri üzerine vekil kılınmış olan melek, onların kalplerine daima hakkı ilka eder. Şeytandan bir vesvese dokunduğunda ise bu onlara şeytani vesveseyi hatırlatır. Onlar da hemen bunu hatırlarlar, tehlikeyi görür ve onu imha ederler. Yine Allah'ın yardımını kesmesiyle batıl ehlinin saldırılarına musallat olan şeytan da daima batılı ilka eder. Onlara rahmani bir havatır geldiğinde onlara onu unutturur. Dolayısıyla onlar da bunu hatırlayamaz, tehlikeyi göremez ve şeytanın vesvesesinden kendilerini kurtaramazlar. Rahmani havatır devamlı olarak hakkı hak, batılı batıl göstermek şeklinde, şeytani havatır ise hakkı batıl, batılı da hak göstermek suretinde tezahür eder. İşte Rahman'ın kullarının hidayete eren ve hidayete erdiren, şeytanın kullarının da sapan ve saptıran kimseler olmalarındaki ilahi sır ve hikmet budur. Çünkü hakkı hak, batılı batıl göstermek hidayetin ta kendisi, batılı hak, hakkı batıl göstermek ise saptırmanın ta kendisidir. Şüphesiz başkasını saptırmak için kendisi de sapık olmak gerekir. Aynı şekilde başkasına doğru yolu göstermek için de kendisinin hidayete ermiş olması lazım gelir. Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle denilmiştir diyor müfessirimiz: takva kalbin işidir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek et-takva hâhuna, takva işte buradadır buyurmuştur. Takva bir nurdur. Ona sahip olanlar onunla hakkı hak, batılı batıl görürler. Bu yüzden şöyle buyurulmuştur: onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğu zaman, yani takva sahibi ve temiz kalbin etrafında şeytani bir vesvese dolaştığında, kalp onu takva nuruyla görür, tanır ve onun kendisini ifsad edeceğini, safasını giderip kasvete mahkum edeceğini hatırlayarak ondan sakınır. Bu husus ayetin devamında şöyle ifade edilmiştir: onlar hatırlarlar, hemen gerçeği görürler. Şeytanların dostlarına gelince, şeytanları onları azgınlığa sürükler. Yani nefisler kalbin kardeşleridir. Çünkü nefis ve kalp, ruh ve kalıbın izdivacından doğan ikiz kardeşlerdir. Dolayısıyla kalp, taat hususunda nefse yardım eder. Böyle olmasaydı kalpten asla günah sadır olmazdı. Çünkü o, Allah'ın zikri ve taatiyle huzur bulan bir yaratılıştadır. Ve ayet şöyle bitiyor. Sonra onların yakalarını da bırakmazlar. Yani kalp ve nefis birbirlerinin fiillerinden bıkmazlar ve birbirlerini yaratıldıkları hal üzere bırakmazlar. Bu da kalp erbabının nefsin hilesinden asla emin olmaması ve kendi aleyhlerine haddi aşan nefis erbabının kalplerinin ıslahı konusunda Allah'ın rahmetinden ümit kesmemesi içindir. Kıymetli dinleyenlerim, bu sözlerle müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi rahmetullahi aleyh hazretleri Araf suresinin 202. ayet-i kerimesine dair bilgileri de tamamlamış oluyor. Böylece bir Ruhul Beyan sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Mevlamızın ikramı ve ihsanıyla önümüzdeki hafta sizlerle yeniden buluşuncaya kadar Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Rabbimiz Teala ümmeti Muhammed üzerine selamet ve afiyetler lütfeylesin. Amin ya Rabbel Alemin.